Ayrım 2. Kader ağlarını örerken. Agopşi'ye Hacıkyan. Sayfa 19. 2. Nöbetçi subayı önce kusursuz bir kelam çaktı, sonra haber verdi. Sabri ve Haydar Özkul beyler huzura kabul edilmek isterler. Çok acilmiş albayım. Bugünkü görüşme listenizde yoklar. Ancak sizinle görüşme konusunda ısrar ediyorlar. Haber verin gelsinler. Bize kahve servisi yapın. Sonra da konu ne olursa olsun rahatsız etmek istemiyorum diye emretti Ramazan. Albay Ramazan kıyafeti konusunda tepeden tırnağa kusursuz olmaya özen gösterirdi. Askerlerinin üniformaları konusunda da özellikle çok titizdi. Asla memnun olmaz. Hatalıyı cezalandırmak için mutlaka bir neden bulurdu. Ramazan eğitimini Baviera'da katı kurallı, disiplini ve profesörlerinin mükemmel üstünlükleriyle ünlü bir kolejde tamamlamıştı. Bu kurum Baviyeralı asillerin oğullarını bir de şiddete dayalı Alman askeri eğitimine hayran olan yabancı gençleri kabul ediyordu. 1914'te Türkiye Almanya'nın safına geçmeye başlamıştı. Rıza Bey iki büyük oğlunu bu yeni müttefike teslim ederek onlara bağlılığını ifade etmek istiyordu. Henüz sınırdan oldukça uzakta bulunan Antep'te postal sesleri duyulmuyordu. Ama Rıza yaklaşan çatışma olasılığını bildiğinden güç elde etmenin yollarını belirliyordu. Jön Türkler hükümetinin yanlış olduklarına inanmıştı. Ancak politika konusunda öyle hırslıydı ki bir yandan siyasi efendilerini memnun etmek için elinden geleni yaparken diğer yandan sınır ötesindeki Almanya'ya kendini göstermenin çaresini arıyordu. Ramazan küçükken şişman sakar bir çocuktu. Ayrıca asabi ve işten pazarlıklıydı. Rıza Bey büyük oğlunun bu durumuna üzülüyordu. Çünkü oğlu eğitimde başarılı olamadığı gibi ailenin servetini idare edebilecek yetenekten de yoksundu. En iyisi onu her şeyden alelacele uzaklaştırıp askerlik mesleği yönünde yetişmesini sağlamaktı. İşte bu nedenledir ki Ramazan birdenbire kendini dillerini anlamadığı, geleneklerini bilmediği yabancı bir memlekette buluverdi. Ailenin ilk evladı olarak ayrıca yine kendisiyle aynı okula gönderilmiş olan küçük kardeşi Turan'a göz kulak olmak görevi de verilmişti. İki yeni yetme genç kadınların yönettiği bir yaşam düzenini terk ediyorlardı. Anne, dadı ve hizmetçilerden oluşan bu gruba hükmetmeleri kolaydı. Çünkü dünyaya geleceğin beyleri olarak gözlerini açmışlardı. Ramazan, Safkan Arap Atları amatörü olan babasından hiçbir zaman sıcak bir ilgi göremedi. Berbat bir biniciydi. Atı bir parça tökezlese hemen sızlanır, beceriksizliğin acısını da ahırda görevli hizmetkarlardan çıkarırdı. Çocukların en büyüğü olarak bu türden davranışlarla erkek kardeşlerinin ve uşakların üzerinde otorite kuracağını düşünürdü. Ayrıca erkek çocuk olarak evdeki tüm kadınlara, anne, kız kardeşler, hizmetçiler üstünlük taslardı. Beyin oğluydu. Gelecekte bey olacağına göre bunu şimdiden çevresine öğretmeliydi. Ramazan'ın ve Turan'ın koleje gelişleri fark edilmeyecek gibi değildi. Öncelikle giyim tarzları. Çünkü Güneydoğu Anadolu'nun kılık kıyafeti Bavyera'ya hiç mi hiç uymuyordu. Bu durum okul arkadaşlarının kaba saba alaylarına neden oluyordu. Ramazan söylenenleri anlamıyor ama onunla dalga geçildiğini fark ediyordu. İlk kez kendini aşağılanmış hissediyordu. Onları dövmek istiyordu ama sayıca çok fazlaydılar. Onları sövmek istiyordu ancak öfkeden onu bile yapamıyordu. Öcünü alacaktı. Hepsini böcek gibi ezecekti. Yatılı okulun ücreti Rıza Bey tarafından fazlasıyla ödeniyordu. Öyle ki iki kardeşin ayrıcalıklı bir biçimde çift yataklı özel odaları vardı. Kapılarını kapattıklarında Ramazan erkek kardeşine saldırıyor ve tüm hırsını ondan çıkarıyordu. Kolejdeki işte 4 yıl boyunca gündelik yaşam Ramazan için giderek bir işkenceye dönüşmüştü. Bilgiçlik taslamakta birinci, fizik gücü içeren tüm çalışmalarda sonuncuydu. Turan'dan nefret ediyordu çünkü o öğrenciler arasındaki kavgalara, dövüşlere katılmıyordu. Onun bu davranışı Ramazan için alçaltıcı bir durumdu. Kardeşinden nefret ediyordu ama bir yandan da ona ihtiyacı vardı kuşkusuz. Ramazan bu köpekleri neden Antep Bey'inin oğlu olduğunu kanıtlasındı ki? Bu itler Antep şehrinin yerini bile bilmiyorlardı. Goethe okurken şöyle bir cümleye rastlamıştı. Der Mensch fängt an beim Baron, yani insan olmak baron olmakla başlar. Ona gelince o bir vali oğluydu. Yani barondan da yüksek. İşte bu kendini herkesten yüksek görmesi hayatı boyu Osmanlı İmparatorluğuna ve kendisine karşı olanları aşağılamasına ve hor görmesine neden oldu. Eğitiminin sonu Ramazan için başarılardan oluşmuş bir parşömen kağıda yazılmış diploması vardı. Ayrıca şatafatlı kılıcını takıp kapısını özel şoförünün açtığı kocaman bir arabaya bindiğinde sınıf arkadaşlarının kıskanç bakışlarını üzerine çekmeyi başarmıştı. Bir emir eri, Haydar kardeşleri Ramazan'ı bürosuna kabul etti ve arkalarından aceleyle çift kanatlı kapitona kapıyı kapattı. Sabri Haydar 2 metreye yaklaşan boyu, kalın ensesi, kısa kesilmiş saçları ve en az 135 kiloluk gövdesiyle hatır sayılır bir görünüme sahipti. Kardeşi Özkul ise tam tersine kısa boylu, kel ve zayıf yapılıydı. Şaşıydı ve yuvarlak çerçeveli gözlük takıyordu. Ramazan gelenlerin yüzüne öfkeyle dik dik baktı. Askeri karargâhtı bürosunda birliğin kabul etmek zorunda bırakılmaya tahammülü yoktu. Sakinleşmeye çalışarak tabakasından bir sigara çıkardı, yaktı. Kırmızı yüzlü dev sabri olduğu yerde kıpırdamadan durdu ve kardeşine döndü. Her zaman ikisi adına Özkul düşünür ve konuşurdu. Çok vaktinizi almayacağız. Albay Kardam kardeşinin gözlerine bakıp onayını aldıktan sonra ekledi. Amerikan tütünlerini balyalaması için usta başına fazladan 200 dolar vermeyi önerdik. Bu işi işçilerle halletmesini söyledik. Bir kuruş fazla ödemeyeceğimizi de belirttik. Bana bunun son kararımız olup olmadığını sordu. Özkul sinirli bir şekilde sustu. İki kardeş Ramazan'ı göz hapsine almışlardı. Hayda kardeşler yaptıkları işin Ramazan'ı heyecanlandırmasını istediklerinden böyle davranıyorlardı. Özkul konuşmasını sürdürdü. Bu alçak Ömer Belir böyle sorunca ben de teklifinizi 250'ye çıkarabileceğimizi ekledim ama hala duraksadığını görünce fiyatı biraz daha artırdım ve ona 300'den bir kuruş fazla yok dedim. Özkul sustu. Sessizlik. Ramazan konuşmanın devamını bekliyordu. Kardeşi Turan'ın da orada bulunmasını ve bu konuşmaları duymasını isterdi. Şu anda kendi kendine karar vermekten acizdi. Turan her zaman böylesi durumlarda ne yapılacağını bilirdi. Keşke burada olabilseydi diye düşündü. Haydar kardeşlerin suratı tamamen ifadesizdi. Ramazan sessizliği sürdürmeyi isterdi ama dayanamadı. Özkul cesaretini toplayıp tek solukta yanıtladı. Bizi tehdit etti. 500 dolar vermezsek gidip her şeyi polise anlatacağını söyledi. Ramazan hırsından kudurmak üzereydi. Öfkesini zar zor bastırdı, bağırmaya başladı. Alçaklar, eğer işler kötüye giderse ikiniz de temizlerim. Defolun, hayatınız pamuk ipliğine bağlı ona göre. Özkul'un korkudan çenesine felç inmiş gibiydi. Yine de bir açıklama yapmayı denedi. Ben yeryüzünde 300 dolara hayır diyebilecek insan yoktur sanmıştım. Burada basit insanların yaşadığı düşük mahallelerde 50 dolar için insan öldürürler. Doğru, böylece kendimi suçlu duruma düşürmeden derinizi yüzdürebilirim. Defolun buradan diye gürledi Ramazan. Hırsla yerinden kalktı ve onlara kapıyı gösterdi. Nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğini de çok iyi bilemiyordu. Çünkü kaçakçılık için zar zor oluşturduğu bağlantılar ve düzenler Haydar kardeşlerin beceriksizliği nedeniyle tehlikeye düşmekteydi. Mutlaka Turan'la bu durumu konuşmak gerekiyordu. Ancak bu ve benzeri zorluklarla karşı karşıya kaldığında illaki kardeşine fikir sormak zorundaydı ve bu bağımlılık onu son derece sinirlendiriyordu. Aslında büyük ağabeyi olarak kararlar almalı, yönetmeli, hatta hükmetmeliydi ama yaş farkına karşın bu ikilinin beyni Turan'dı. Her zaman Turan. Çocukken yaptığı gibi onu bir güzel dövmek istiyordu. Ancak kardeşinin varlığı Ramazan'ın olmazsa olmazıydı. Sekreterlik yapan askere emretti. Bana hemen Albay Turan'la bir görüşme bağlayın. Sonra çok değerli bir ağaçtan yapılmış olan bir kutu açtı. İçinde kristal likör takımını saklıyordu. Ensesi sinirden kasılmış bir halde büyük bir kadehi nefis Fransız konyağıyla doldurup ardı ardına iki tane yuvarladı. 3. Kardamların sarayı yılların aksine kıyıda değildi. Hafifçe içerlekti. Dar bir rıhtıma bakan binanın etrafı dikkatle işlenmiş bir arazi ve iç bahçelerle çevriliydi. Çeşmeler, yapay gölcükler, alacalı renklerde çiçekler, sık ağaçların ve yapraklarının oluşturduğu bu bahçeyi prenslere ait bir park havası veriyordu. Parıltılar saçan begonviller, bol yapraklı serbiler ve meşeler geniş dallarını küçük dolambaçlı yollara doğru eğerek parkı adeta kızgın yaz güneşinden koruyorlardı. Birden mehtaplı gece eğlenceleri için hazırlanmış kaplumbağalar ortaya çıktı. Bunlar kabuklarının üstüne bal mumu ile fenerler yapıştırılmış hayvanlardı ve geceye farklı kazandırıyorlardı. Vali Rıza Yeniköy'e yerleştiğinden bu yana ana binanın içini doğu ve batı estetiğini bir araya getirerek yeniden düzenlemişti. 28 odalı ev, zarif yatak odaları, makyaj odaları, ilginç duvar kağıtlarıyla kaplanmış yemek salonları, resmi kabul odaları ve mamundan yapılmış geniş bir kütüphaneden oluşuyordu. Her yıl Kardam ailesi Antep'in bu kent Cumhuriyet'in ilanından sonra Gaziantep adını almıştır. Boğucu sıcağından kaçıp sakin bir yaz geçirmeye gelirdi. Programlarında boğazın serin sularında yüzmek, öğleden sonra da uyumak ve esintili koya karşı oturup dinlenmek vardı. Akşam bütün aile karşı yakada Asya güneşin batışını izlemek için terasta toplanırdı. Akşamın alacakaranlığında öyle bir huzur ve sükunet vardı ki bazen boğazın karşı kıyısından bir horozun ötüşünü ya da bir köpeğin havlamasını duymak olasıydı. Avrupa yakasının Yeniköy ile Büyükdere arasında kalan tepelerinde elçiliklerin şatavatlı binaları vardı. Yabancı görevliler ve Osmanlıların ileri gelenleri sık sık büyük şölenler tertiplerdi. Kardam ailesi hemen her zaman bu davetlere çağrılı olurdu. Sırası geldikçe Vali Rıza da büyük davetler verir, Mehtap adı verilen, ay ışığında denizde konserler verilen geceler düzenlerdi. Bu geceler her zaman olağanüstü yıldızlı bir gökyüzü altında havai fişek gösterisiyle noktalanırdı. Nur'un telefonu çaldığında o da benzer bir mehtabı hayran hayran izlemekteydi. Altan sen misin? Hat yazırtılıydı. Nur Ayize'yi sallamaya başladı. Sanki böyle yaparak paraziti engel olabilirmiş gibi. Evet, bugün öğleden sonra sana ulaşmaya çalıştım. Büronu aradım, evini aradım ama santral bir türlü hattı bağlayamadı. Ne oluyor? Yanıtın gelmesi gecikti. Hattın cızırtısı artmıştı. Alo Altan, orada mısın? Boğuk bir ses yanıtladı. Evet Nur. Baba bir kalp krizi geçirdi. Nur aklına gelen soruları sormaya cesaret edemedi. Ayrıntıları karşı taraftan bekledi. Onu hastaneye kaldırdığımızda çok geç kalınmıştı. Üzgünüm küçüğüm. Eğer... Altan sustu. Heyecan ve üzüntüden sesi kısılmıştı. Nur bu haberin ağırlığıyla nefesin daraldığını hissetti. Olamaz. Sözcükler boğazında düğümlendi. İnanamıyorum Altan. Korkunç bir şey bu. Daha iki gün önce onunla telefonda konuşmuştum. Biz hep onun demir gibi sağlam olduğunu, hiçbir şeyin onu devremeyeceğini düşünürdük. Son krizden bu yana iyice toparlanmıştı. Ona göre hastalık bitmişti. Hiçbir şey olmamış gibi hareket etmeye başladı ve tabii abarttı. Nur gözyaşlarını zapletmeye çalışıyor ve acıyla dudaklarını ısırıyordu. Hatta ona önümüzdeki hafta onu görmeye gideceğimi haber vermiştim. Acele etmeme gerek olmadığını ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Biliyorum, bize söyledi. Sabırsızlıkla seni bekliyordu. Sevincinden çocuk gibi yerinde duramıyordu. Nasıl oldu peki? Leyla'nın odasındaydı. İki kardeş uzunca denebilecek bir an sessiz kaldılar. Sonra Altan'ın sesi titriyordu. Birden Leyla teyze merdivenlerden aşağı koşmaya başladı. Vücudunun her yanı titriyordu. Ağlıyor ve haykırarak kocasının öldüğünü haber veriyordu. Anlaşılmaz laflar geviliyor ve kocasını kendisinin öldürdüğünü söylüyordu. Tanrım, inanamıyorum. Neden böyle şeyler söylesin ki? Uydurdu mu yoksa bunları? Peki Safiye, o bu olaya nasıl tepki verdi? Annen gibi durmadan ağlıyor ve inliyor. Bana kalırsa aklını kaybetti. Safiye teyze için üzgünüm Altan. Neyse ki sen oradaydın. Ben de öyle düşünüyorum ama onlara nasıl yardım edebileceğimi bilmiyorum. Aniden Nur'u korkunç bir sıkıntı aldı. İçinden telefonu kapatmak ve onu boğan bu durumdan kurtulmak geldi. Sonra toparlandı. Altan, annemi telefona çağırsana, onunla konuşmak istiyorum. Odasında, hiç kimseyle konuşmak istemiyor. Nur'un aklından bir yığın soru geçiyordu. Altan, lütfen rica ediyorum, git ve ona hemen onunla konuşmak istediğimi söyle. Nur hiçbir zaman Rıza Bey'in ölebileceğini aklına getirmemişti. Babası sonsuza kadar yanında kalacakmış gibiydi. Sevgisi saygısından azdı. Ona karşı gerçek bir şefkat duymazdı ama hayranlığı sınırsızdı. O arada aklına 8 yıl önce babasının ikinci karısı Makbule teyzenin ani ölümü geldi. Ölümün ardından haftalar süren uzun bir yas tutulmuştu. Ondan beri Kardam ailesini hiçbir ölüm etkilememişti. Nedense Nur'a ailede uzun süre bir daha ölüm olmayacakmış gibi gelmişti. Alo, cicim, canım. Annesini kırık dökük ve çatlak sesi onu bir an titretti ve gerçeğe döndürdü. Anne, çöktüm. Siz nasılsınız? Çok acı. Hiç beklenmeyen çok... Kendi sözcükleri onu birden ağlattı, gözyaşlarına boğuldu. Hıçkırıklarına engel olamıyor ve ağzından bir tek sözcük daha çıkamıyordu. Nur, meleğim, zavallı yavrum. Babanın her zaman söylediği bir söz vardı. Hani onu hatırla, Allah böyle istedi. Annesi soluk soluğa konuşuyordu. Onu ne çok severdik. Sen onun gözdesiydin biliyorsun. Nur boğazını temizledi ve yanıtlamadan önce kısa bir an bekledi. Bunun Allah'ın takdiri olduğunu biliyorum anne ama onun ölümü yüreğimi parçalıyor. Yarın orada olacağım. Sizi seviyorum anneciğim ve aklım hep sizde. Ben de seni seviyorum canım. Beni merak etme, her şey yoluna girecek. Nur Leyla ile daha uzun konuşmak isterdi ama onu avutacak tek sözcük gelmiyordu aklına. Bu durumda konuşmayı uzatmanın ne yararı vardı? Acısı büyük ve çok derindi. Kendi kendisini teselli etmekten bile acizdi. Büyük salona geri döndü. Gözyaşı akmıyordu. Katılmıştı. Boğaza bakan cam mekanın önünde durdu. Kısa bir süre önce Nur babasının yaşamındaki gizli çözmeyi düşünmüştü. Bir yetişkin oluşundan bu yana geçmişle ilgili suskunluklar onu hep rahatsız etmişti. Sadece şuradan buradan kulağına çalınan söylentiler vardı. Şimdi her şeyi öğrenmenin zamanı gelmişti. Rıza Bey efsanesi, onun devasa zenginliği ve geçmişte katıldığı politik etkinlikler. Rıza Bey geçen asrın sonunda doğmuştu. Nur'un öğrenmek istediği gerçekleri ortaya çıkarmak zor olacaktı. O zamanlar insanlar yazılı belge bırakmazlardı. Bu durumda Nur'un çok sabırlı davranması ve babasıyla aynı dönemde yaşamış olup ayrıca da bazı sırları açıklamayı kabul edecek tanıklar bulup sorgulaması gerekiyordu. Rıza gençken Osmanlı İmparatorluğu'nun ve halifeliğin çöküşüne tanık olmuş, zamanın şatafak ve zenginliğinin nasıl eridiğini görmüş yaşamıştı. Daha sonra büyük savaş, dünya savaşı, dünyayı yakıp yıkmaya geldi. Türkler imparatorluklarını yitirmişlerdi. Mustafa Kemal ülkeyi özgürlüğüne kavuşturmak üzere Türkiye için başa geçti. Jön Türk'te istifa etmeye zorlandı. İşlerinden bazıları işlerin ters yüz olduğunu görüp korkudan yurt dışına kaçmayı yeğlediler. Birçok Osmanlı bakanı başta oldukları zaman yaptıkları yanlış uygulamalar ve sürgüne gönderdiği insanlar nedeniyle savaş suçlusu olarak yargı önüne çıkarken bir bölümü de yurt dışında Ermeniler tarafından yargısız infaza yok edildiler. Bazıları ise Vali Rıza Kardam gibi servetlerini, mevkilerini korumayı becerdiler. Savaşa rağmen ünlerini korudular. Rıza Bey kurnaz bir politikacıydı. Zeki ve çok karizmatikti. Kürsüye çıktığı zaman dostları ona bir kez daha hayran olurlar. Karşıt olanlar ise onun iğneli konuşmalarından çok çekinirlerdi. Savaş sırasında kırsal alanın en güçlü adamı olmayı kafasına koymuştu. Kendini kumandanlığa terfi ettirerek yörede bulunan orduların başına geçti. Ayrıca siyasi ve askeri sorumlulukları dışında bir tür feodal beylik kurmuş, binlerce dönümlük şan fıstık arazilerini, badem bahçelerini, tütün ve pamuk tarlalarını yönetimi altına almıştı. Arazilerinde çok sayıda Ermeni işçi çalıştırıyordu. Ancak onlara başkentten verilen emirleri uygulamak Rıza Bey'e iğrenç geliyordu. Ona göre Hristiyanları yok edip köklerini kazımak hataydı. Ayrıca İslam'ın buyruğu onları yok etmek değil, dinlerini değiştirtmek yönündeydi. Zaten fidanlıklarda da bu insanların tümüne ihtiyaç vardı. Oysa Suriye çöllerine ölüme gönderilen Ermeni sürgün kafirelerini Rıza Kardam'a emanet etmişlerdi. Bu çelişkili durumu üstlendi çünkü o zor ve karışık zamanlarda bile nasıl manevra, hile yapılacağını çok iyi bilen bir usta olarak ünlenmişti. Sürgüne gönderilen bu insanların mallarını çok düşük fiyatlarla satın alıp onları sahiplenmişti. Aslında para ödemese de gidenlerin dönemeyeceğini bildiğinden çoğu mala da el koyuyordu. İşini bilen Rıza'nın bu tutumu ona ödül olarak bölge valiliğini kazandırdı. Amacına ulaşmıştı. O bölgenin beyi olmuştu. Hatırı sayılır bir servet edinmişti. Büyük Millet Meclisi kurulup halifeliğin kaldırılması ve sultanın hemen ülkeden kovulması yönünde karar alındığı güne kadar da yaşamını böyle sürdürdü. Millet Meclisi bu zor kararları aldığı gün valimiz aniden istifa etti ve Cenevre'ye gitti. Onun ortadan yok oluşu konusunda kimse araştırma yapmadı. Türklerin o sıralar yapacak öyle çok işleri vardı ki milleti yeniden bir araya getirmek, ülkenin saygınlığını yeniden kazanmasını sağlamak gibi. İsviçre'de kaldığı 4 yıl boyunca Rıza Kardam başarılı bir iş adamı olup çevresinde de sözleri geçen önemli insanları toplamasını bildi. Kaçak kodaman sermayedarlarla dostluk kurdu. Çok iyi bildiği Fransızca sayesinde Rus cemaati üyeleriyle de bağlantılar oluşturdu. Bunları büyük bir titizlikle, ince hesaplarla ve doymak bilmez başarma hırsıyla gerçekleştirdi. Karılarından ve çocuklarından ayrı olması, sürgünün tadını çıkarmasına engel değildi. Türkiye'de siyasal çalkantı durulup dengelendiğinde Rıza Bey savaştan hiç zarar görmeden çıkmış biriydi. Üstelik bu zaman zarfında Avrupa piyasasında servetini de üçe katlamıştı. 1926 yılının bir ilkbahar günü eski vali Doğu Ekspresi ile İstanbul'da Sirkeci Garı'na indi. Kalabalığın arasında kendine güçlükle yol açarak çıkışa yollandı. Asya yakasında bulunan Haydarpaşa Garı'na gitmek için bir kayık kiraladı. Kayık yoğun deniz trafiği nedeniyle zikzaklar çizerek ilerleyebiliyordu. Denizin üstü kayıklar, arabalı vapurlar, ticaret gemileri ve balıkçı kayıkları tarafından istila edilmişti. Aynı akşam Rıza Bey Antep'e gitmek üzere trene bindi. Kardam ailesinin reisi konusunda değişen hiçbir şey olmamıştı. İşte önünde saygıyla duran karıları, itaatkar çocukları ve sadık uşakları yan yana sıralanmışlardı. Yeniden özgürlüğüne kavuşan bu ülkede yeniden geleceğini kurmak için önünde sınırsız olanaklar açılmıştı. Ancak oluşturduğu olağanüstü yaşamı ve hatırı sayılır servetine karşın içinde açıklanamayan bir boşluk onu sürekli rahatsız etmişti. Yalnız ilk eşi Safiye bir kez konuyu ima etmeyi denedi ama Rıza Bey anlamamazlıktan geldi. Safiye, kocasının güzel Ermeni sığınmacı Maro ile yaşadığı tutkulu aşk öyküsünü çok net anımsıyordu. Ama hiçbir zaman tepki vermemiş, sessiz kalmıştı. Yenilgiyi kabul edip Daha sonra da konuyu tamamen aklından çıkardı. Besbelli unutmaya karar vermişti. Eski vali arkasında yanıtlanamamış birçok soru bırakmıştı. Bir dönem dost olanlar ve düşmanlar birer birer yok oldular. Geride kalanların bellekleri de gölgelendi. Rıza'nın aile bireyleri bir tür korku ve dindarlık arasında gidip geliyordu. Bu nedenle de Kardam adlı bu klanın hiçbir üyesi hazır sırası gelmişken deyip çevrilen yasa dışı işlere kulak kabartmadı, soru sormadılar. Onlar Rıza'nın aile içindeki kalender, babacan ve yumuşak başlı imgesini bozmak istemiyorlardı. Rıza, Faruk Kardam barış ve huzur içinde öteki dünyaya yolcu edildi.